Ayrım 46, İnfaz, David Baldacci, sayfa 318, 46. bölüm. Motele geri döndüklerinde Mary Oliver, Jameson'la birlikte küçük lobideydi. Bogart ve Decker içeriye girerken iki kadın da ayağa kalktı. Oliver, Davenport'tan haber var mı diye sordu heyecanla. Bogart başını iki yana salladı. Elimizden geleni yapıyoruz ama şimdiye kadar hiçbir ipucu bulamadık. Yerel polis gelişmeler konusunda saat başı beni bilgilendiriyor. Davenport'un izine henüz hiçbir yerde rastlanamadı. Oliver bakışlarını yere çevirdi. Çok endişeli olduğu her halinden belliydi. Bogart, iyi misin diye sordu. Oliver ellerini sıkıp yumruk yaparak konuştu. Tanrı, bu iş o kadar sinir bozucu ki. Önce Montgomery denen adamın itirafı ve itirafın Melvin'in hapisten çıkmasını sağlaması. Jameson, bunda senin de yardımın oldu dedi. O noktaya gelene kadar hayata tutunmasını sağladın. Oliver şaşırtıcı biçimde başını iki yana salladı. Aynı fikirde olmadığını belirtmek istiyordu. Bu anlamda keşke kendime de bir pay çıkarabilsem ama çıkaramam. Melvin'le yeni tanıştım sayılır. İnfazı durdurmak için dilekçe verdim ama mahkeme reddetti. Melvin'in diğer avukatları davadan ellerini eteklerini çekmişlerdi. Sanırım onun suçlu olduğunu düşünüyorlardı. Davayı okudum ve Melvin'le temasa geçtim. Bir şeylerin yanlış olduğuna dair bir hisse kapılmıştım. Ve sonra Montgomery'nin itirafı mucize gibi bir şeydi. Oysa şimdi her şeyin bir yalandan ibaret olduğu anlaşıldı. Jameson, ama sen Melvin'in suçlu olduğunu düşünmüyorsun değil mi diye sordu. Hayır, burada başka dolaplar dönüyor. Çok daha derinde bir şeyler. Şimdi de Davenport kaçırıldı ve onu bir daha hiç göremeyebiliriz. Bogart, biz birkaç şey bulduk dedi. Onlara röntgenle ve diş kayıtlarını, muhtemelen değiştirilmiş olabileceği ile ilgili keşiflerini anlattı. Konuşması bittiğinde iki kadın da afallamış, ağızları açık ona bakıyordu. Oliver, buna inanamıyorum diye kekeledi. Roy Mars neden böyle bir şey yapmış olabilir? Decker, iyi bir soru dedi ve cevabını bulamadığımız bir soru aynı zamanda. Oliver, soruşturma boyunca sizinle birlikte çalışmamda bir sakınca var mı? Hepiniz profesyonelsiniz biliyorum ama bu işin sonuçlandırılmasını Melvin ve benden daha çok isteyen biri olduğunu sanmıyorum. Ben ceza avukatıyım, yani soruşturmalar nasıl yürütülür bilirim. Bogart, Decker ve Jameson'a baktıktan sonra bir çift gözün daha katkıda bulunmasının kimseye zararı olmaz dedi. Decker, Melvin nerede diye sordu. Oliver odasında dedi, biraz önce oradaydım. Siz şey yapacak mısınız? Decker, bir deneyeceğim diyerek grubun yanından ayrıldı. Decker bir dakika sonra Mars'ın kapısını çaldı. Mars, kim o diye seslendi. Decker. Decker yaklaşan ayak seslerini duydu. Hemen ardından kapı açıldı. Yürüyüşe çıkmaya ne dersin? Mars şüpheli bir ifadeyle Decker'ı süzdükten sonra neden diye sordu. Seninle konuşmak istediğim bir şey var. Kötü bir şey mi? Olabilir. Aslına bakarsan sana kendini kötü hissettirecek bir şey. Davenport hakkında mı? Hayır, biraz daha kişisel bir şey ve öncelikle beni iyice dinlemeni istiyorum, tamam mı? Sonra ne istersen söylersin. Kahretsin Decker, meraklandırdın beni. Haydi yağmura yakalanmadan giderim, temiz hava sana iyi gelir. Yol kenarında yürümeye başladılar. Decker ellerini ceplerine sokmuş soğuktan korunmaya çalışıyordu. Mars endişeli gözlerle baktı ona. Haydi dostum, seni dinliyorum. Decker derin bir nefes aldıktan sonra kısa bir süre önce neler keşfettiklerini anlatmaya başladı. Neyse ki sözünü bitirene dek Mars hiçbir şey söylemedi. Aslına bakılırsa Decker onu konuşmaya teşvik edene dek ağzını bile açmadı.
Benden ne dememi bekliyorsun?
Bilmiyorum, herhangi bir şey olabilir. Mars durdu Decker'da. İki adam olup bitene anlam vermek ister gibi birbirlerine baktılar. Mars, annem ve babam hakkında gerçekte hiçbir şey bilmediğim ortada. Yani biraz önce anlattığın şey pekala doğru olabilir dedi. Babanın sahte delillerle suçlanmanı ve ardından mahkum olmanı istemesi için aklına bir neden geliyor mu? Kesinlikle hayır diye bağırdı Mars. Birisi baban hakkında sana böyle bir soru sorsa nasıl cevap verirdin? Sinirlenirdim, tıpkı şu an seni sinirlendiğin gibi. Neler hissettiğimi anlıyorsun demek. Mars zorlukla tekrar yürümeye başladığında Decker da hızını ona uydurdu. Yanlarından bir kamyon geçti, ardından da bir araba. Yoldan uzaklaştıktan kısa bir süre sonra bir drenaj hendeğinin kenarında yürümeye başladılar. Mars bakışlarını yere yöneltmiş halde, evde bulunan ceset babama ait değilse diğeri sence anneme mi aittir diye sordu. Görüşümü destekleyecek gerçekler yok elimde ama diğer tüm koşullar sabit kalmak kaydıyla cesedin annene ait olduğunu düşünüyorum. Küçük bir kasabada birinin kaybolması yeterince dikkat çeken bir durumken iki kişinin kaybolması, hele ardından yanmış iki cesedin ortaya çıkması polisi tam manasıyla alarma geçiren bir olay olurdu. Yani babam annemi öldürdü ve onu yaktı öyle mi? Böyle bir şeyi nasıl yapabilir? Onu ne kadar çok sevdiğini biliyordum. Babam hakkında hiçbir şey bilmesem de bunu biliyorum. Tüm bunların bir açıklaması olmalı. Mars ne gibi diye atıldı. Annenin zaten ölüyor olması gibi ve ölümü acısız bir ölüm de olmayacak. Aylar boyu eziyet çekecekti. Belki de bu yolun daha iyi bir yol olduğunu düşündüler, bilmiyorum. Buraya kadar tamam ama annem benim haksız yere suçlanacağım bir komplonun parçası asla olmazdı. Belki işin bu yönünden haberi yoktu. Mars Decker'ın bu sözlerini düşündü, sonra öfkeli bir ses tonuyla kahretsin dedi, bilmiyorum, bu durumu çözecek kadar akıllı değilim. Belki ben de değilimdir. Haydi be, sen de değilsen başka kim olacak? Anlaşılan cinayetler ve yakılan cesetler babanın kaçmasına imkan yaratmış. Annenin vurulması kanserle açıklanabilir. Annen babanla birlikte hareket edemeyecekti, onlar için tek çıkış yolu buydu. Babamın geçmişinden kaçması için diyorsun yani. Decker başıydı onayladı. O akşam sana üzgünüm demesinin nedeni de bu olabilir. Ne? Davenport seni hipnotize ettiğinde bize bir akşam eve geldiğini ve babanı orada gördüğünü anlattın. Babanın biraz korkutucu bir görüntüsü varmış ama aynı zamanda sana üzgün olduğunu da söylemiş. Hepsi bu kadar. Başka hiçbir açıklama yapmadan odadan çıkmış sonra... Kahretsin, o olayı unutmuştum. Durum her neydiyse gerçekten kötü bir şey olmadı ki baban olağanüstü adımlar atmak zorunda kalmış. Melvin, baban Dan Reardon'ı öldürüp cesedini bir aldatmacanın parçası olarak kullandı. Bu durumla ciddi anlamda yüzleşmelisin. Babamın soğukkanlı bir katil olduğu gerçeği de mi? İyi bari biraz izin ver de bu mesele üzerinde ciddi olarak düşüneyim. Uzun sürmez, muhtemelen birkaç saniyemi alacaktır zaten diye ekledi alaycı bir tavırla. Baban geçmişte öyle biriydi muhtemelen ama sonra düzelmiş ve bir şey onu tekrar raydan çıkarana dek hayatının yoluna koymuş olabilir. Olayların şu şekilde geliştiğini düşünüyorum. Annene kanser teşhisi kondu ama burada değil, çünkü buradaki doktorlar konu hakkında hiçbir şey bilmiyorlar. Annen ve baban başka bir yere gitmiş olmalılar, neresi bilmiyorum ama teşhis orada konmuş olmalı. Mars peki dedi, sonra ne oldu? Kötü haberi sana bildirecekler ve diğer ailelerin benzer durumlarda yaptıklarını yapıp bu meselenin altından kalkmaya çalışacaklardı muhtemelen. Ama sonra ESPN'in görüntüleri yayınlanmasıyla biri babanı ve veya anneni tanıdı ve o noktadan sonra her şey değişti. Ailemi tehdit ettiklerini mi düşünüyorsun? Belki baban ve annen tehdidin gelmesini beklemeden harekete geçmiş de olabilirler. Diş kayıtlarını değiştirdiler. Baban Reardon'ı kaçırdı. Alan Tanner'la yeni tanıştığını söylemiştin. Bu tanışmayı baban ayarlamış olabilir. Benzer şey motel görevlisi için de geçerli. İkisine de polise yalan ifade vermeleri karşılığında para yedirildi. Sonra Tanner ortadan kayboldu. Motel görevlisi emekliye ayrılıp Florida'ya yerleşti. Baban ikisinin parasını muhtemelen bankadaki hesabından karşılamıştır. Yani adam başı 3000 dolardan az bir para için beni hapse yolladıklarını mı söylüyorsun? Bir fincan kahve için adamın gırtlağını kesecek adamlar tanıdım ben. Kahretsin. Babanın arabalar konusunda bilgili olduğunu söylemiştin. Evet, her türlü arızayı tamir edebilirdi. Baban motelin önünde arıza yapması için arabanın ayarlarıyla oynamış olabilir. Anneni ve Reardon'ı muhtemelen ilaçla uyuttu. Sonra onları çifteyle vurarak cesetlerini yaktı ve kaçtı. Arabana kanı da muhtemelen o bulaştırmıştır. Decker duraladı. Bu iş için motele kadar gitmiş olmalı. Polis geldiğinde çalışsın diye arabanı tekrar eski haline getirmeyi de unutmadı. Bu durum o akşam birinin evinizin civarında bir araba görmesini de açıklıyor. Ama tek bir farkla, o araba senin değil, babanın arabasıydı. Evet, arabalarımız gerçekten de birbirine benziyordu. Ama ya o akşam motelden evi arayıp babama yanıma gelmesini söyleseydim? Melvin, eve telefon etseydim baban muhtemelen cevap vermeyecekti. Böylece motelde mahsur kalacaktın. Demek babam tüm bunları cinayetler yüzünden suçlanıp tutuklanacağımı bilerek yaptı. İyi de neden? Babanın peşinde olan adamlar ortada bir aldatmacı olduğundan şüpheleneceklerdi. Çünkü cesetlerin yüzleri tanınmaz hale gelmiş, vücutları baştan aşağı yanmıştı. Ama Roy'un cinayetleri için sahte delillerle kendi oğlunu suçlayıp mahkum olmasını sağlayacağını asla düşünmemişlerdir muhtemelen. Bu durum adamların şüphelerini ortadan kaldırdı. Ölümleri onların gözünde hakikat kıldı. Tabii Roy da bu sayede rahatladı ve o kasanın içinde ne varsa alıp kaçtı. Ve aradan 20 yıl geçtikten sonra bombalar patlamaya başladı. Montgomery'lere para yedirildi, benim hapisten çıkmam sağlandı, Davenport kaçırıldı. Peki neden? Mervin, adamlar o banka kasasının içindekileri istiyorlar ve seni o şeylere ulaşmak için son fırsat olarak görüyorlar. Davenport'la ilgili olarak seninle temasa geçeceklerini düşünüyor musun hala? Umarım geçerler. Davenport'u sağ salim geri alabilmek için tek şansımız bu. 47. Bölüm. Decker motel odasında oturmuş, gözünü dizüstü bilgisayarının ekranına dikmişti. Arama motoruna bir kelime yazmış, şimdi de arama sonuçlarını inceliyordu. Birçok insan sayfalar dolusu bilgiye şöyle bir göz atmaya meyillidir. Decker ise göz atmaz, kelimesi kelimesine okurdu. Şimdi de 3. sayfanın sonuna gelmiş ve ilgisini çeken bir şey görmüştü. Gördüğü şey onu bir başka araştırmaya yöneltti. Decker karşısına çıkan yeni sayfaları da baştan aşağı okudu. Bu yeni araştırma sonucu onu daha da ilginç bir noktaya getirdi. Decker sonra arkasına yaslandı, yağan yağmurun sesine kulak verirken yanında duran bardaktan su içti. Teksas'ın uzun zamandan beri devam eden kuraklığın pençesinde kıvrandığını duymuştu. Anlaşılan bu durum artık sona ermişti. Daha önce hiç böyle bir yağmur görmemişti. Fırtınalı havanın ve sert bir iklimin hüküm sürdüğü Ohio'da bile. Decker bardağı sehpanın üstünde bıraktığı ize tam oturacak şekilde koydu. Düşüncelerinin kafasında tam olarak yerli yerine oturduğunu söylemek ise mümkün değildi. Çoça İspanyolca'da fahişe anlamına geliyordu. Decker Mars'ın hipnotize olduğu anda yüksek sesle söylemeyi reddederek kadın anatomisinin özel bölgesi olarak ifade ettiği şeyin vajina olduğunu da öğrendi. Diğer yandan Çoça'nın İspanyolca konuşulan İspanya ve Meksika dışındaki diğer ülkelerde başka bir anlamı vardı. Ve o anlam hem bilgilendirici hem de çelişkiliydi. Ve Decker sözcüğün anlamının çelişkili kısmıyla nasıl başa çıkacağını bilmiyordu, en azından şimdilik. Bu kelimeyi Lucinda söylemişti, Mars'ın babası değil. Evet, çelişkiliydi. Decker birkaç dakika sonra Mars'ın başında bekleyen FBI ajanıyla konuşmuş, motel odasının kapısını çalıyordu. Mars yüzündeki ifadeden bana soracağın soruların bitmediğini anlıyorum dedi yorgun argın. Evet öyle. Sen hiç yorulmaz mısın? Sürekli yorgunum ben, şişman ve formsuzum ne de olsa. Dekar, eskisi gibi şişman değilsin. Benimle tekrar antrenmana başlamak ister misin? 5 dakikada ölür kalırım herhalde. Ağırdan alırız. Bakarız, sana bir şey soracağım. Mars içini çekerek ona içeriye gelmesini işaret etti. Yatağın yanındaki iskemlelere oturdular. Decker, annenin aile yadigarı herhangi bir şeyi var mıydı diye sordu. Mars yüksek sesle güldü bu soruya. Aile yadigarı mı? Decker, annemin bir küp dolusu altını filan olduğunu mu düşünüyorsun? Aileden bir şey kalmış olsaydı o şekilde yaşar mıydık sanıyorsun? Decker hiç istifini bozmadan devam etti. Altın olmayabilir belki. Peki ya gümüş? Mars yine gülecekmiş gibi olduysa da neden durdu? Lanet olsun. Ne oldu? Hatırlıyorum, gümüş çaydanlığı vardı. Nereden geldiğini söylemiş miydi? Büyük büyük annesi gibi birisindendi galiba. Ne oldu o çaydanlığa? Bilmiyorum, yatak odasındaki dolapta saklıyordu. Cilalar mıydı? Evet, bazen. Nasıl cilalardı? Ne demek istiyorsun? Bezleme. Evet. Mars bir an durup konsantre oldu. Belli ki o günlere geri dönmeye çalışıyordu. Ama temizliği şey de bitirirdi. Decker parmaklarıyla mı diye araya girdi. Nereden biliyorsun? İyi kalite gümüşün temizliğini en son parmaklarla bitirirsin. En azından iyi eğitimli hizmetçiler böyle yapar. Hizmetçi mi? Temizlikçiler, kadın terziler, gümüş parlatanlar, profesyonel ütücüler. Bunlar çok zengin ailelerde hizmetçi olarak çalışan vasıflı kişilerdir. Sözünü ettiğin o gümüş çaydanlık çok zengin bir aileden geliyor olabilir. Annemin zengin bir ailenin yanında hizmetçi olarak çalıştığını mı düşünüyorsun? Nerede peki? İngiliz kraliyet ailesi filan gibi bir şeyden söz ediyorsun sanki. Söylesem şaşırırsın. Orası aynı zamanda annenin İspanyolcayı öğrendiği yer de olabilir. Zengin insanlar ona gümüş bir çaydanlık vermişler, öyle mi? Hayır. Muhtemelen annen çalmıştır o çaydanlığı. Mars ayağa kalkıp bakışlarını Decker'a yöneltti. Annem hırsız değildi. Öyle olduğunu söylemiyorum. O zaman ne demeye çalışıyorsun Tanrı aşkına? Zengin bir ailenin yanında köle olarak çalışıyor olabilirdi. Köle mi? Sen ciddi misin? Nerede? Annen küfürlü konuşur muydu? Asla. O konuda çok dikkatliydi. Ama çoça gibi bir kelime kullanmıştı, değil mi? Fahişe veya vajina olarak tercüme edilebilecek bir kelimeyi. Yani pek de dikkatli değilmiş anlaşılan. Mars arkasına yaslanırken aklı karışmış gibi görünüyordu. Ama o zaman morali bozuktu, sana söylemiştim bunu. Ama sarf ettiği bu kelime babanla girdiği tartışmanın içeriğine uymuyor. O tartışmada fahişe kelimesi nereye oturuyordu? Annen babanı bir fahişeyle birlikte olmakla mı suçluyor, yoksa onu korkaklıkla mı itham ediyordu? Dipnot, İngilizce'de pussy kelimesi hem vajina hem de korkak anlamına gelir. Hayır. Babam annemi asla aldatmazdı. Kimsenin babama korkak diyeceğini de sanmıyorum. Hatırlıyorum, o konuşma esnasında annem öfkeli filan da değildi zaten. Daha çok bir şeyden korkmuş gibiydi. Bu da kelimenin bir anlam ifade etmediğine dair inancımı güçlendiriyor. Tabii genel kullanımdaki tipik İspanyolca tercümeyi kullanıyorsan. Mars ihtiyatlı bir tavırla, tercümenin tipik olmayanı da mı var diye sordu. İspanyolca bildiğin gibi birçok ülkede kullanılan bir dil. Diğer ülkelerde ve diğer ülkelerin farklı bölgelerinde aynı kelimenin farklı tercümesi olabiliyor. Peki sen Çorça için farklı bir tercüme buldun mu?
Buldum.
Hangi ülkede?
Kolombiya.
Tam olarak ifade etmek gerekirse Cali bölgesinde. Söz konusu yer aklımdaki varsayıma temel teşkil ediyor. Dur bir dakika, annemin Kolombiyalı olduğunu mu söylüyorsun?
Annen kesin olarak oralıdır demiyorum. Ama hayatının bir noktasında orada bulunduğunu düşünüyorum. Belki de kendi rızası dışında. Kölelik olayı da burada devreye giriyor.
Kolombiya'da kim köle ticareti yapar ki?
Cali'deki uyuşturucu kartelleri.
Biraz araştırma yaptım.
Kokain trafiğinin merkezinin Kolombiya'da olduğu zamanlarda uyuşturucu baronları aileleri tehdit eder, bu şekilde işlerinin başında kalmalarını sağlarlarmış. Ya da insanları, özellikle de kadınları kaçırır ve zenginlerin evlerinde hizmetçi olarak kullanırlarmış. Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere birçok ülkeden insan kaçırmışlar. Annen de onlardan biri sanırım, ama o kaçmayı başarmış diye düşünüyorum. Ve o gümüş çaydanlığı ona yaptıklarının kısmi bir karşılığı olarak almış. Benimki kaba bir tahmin, yanılabilirim de. Ama annenin kendisini köle olarak kullananlardan öcün almak için o çaydanlığı yanında götürdüğünü düşünüyorum. Anlattıklarının Kolombiya'da yaşandığından emin misin? Ama nasıl emin olabilirsin ki? Tercüme sayesinde. Anlaşılan sadece Cali bölgesine özelmiş. Ama tercümenin ne olduğunu söylemedin bana. Valluna lehçesinde çoça sıçan anlamına geliyor. Mars boş boş baktı. Sıçan kelimenin diğer tecrübelerinden neden daha akla yatkın oluyor söyler misin? Decker derin bir nefes alarak ağzından baklayı çıkardı. Melvin, bunun nedeni sıçanların ölü numarası yapabilmeleri. Görünen o ki baban tam olarak da bunu yapmış. 26. ayrımın sonu. Sayfa 329.